Ayrım 23.
Sayfa 269. Oysa Berlin'de prezervatifler açıkta satılıyordu. Bu tutarsız bir uygulama gibi görünebilir. Aslında bunda bir tutarsızlık yoktu. Çünkü prezervatif gebeliği önlemek için değil, halkı ve özellikle askerleri cinsel hastalıklardan korumak için salık veriliyordu. Dipnot, frengi Hitler'in özel bir tutkusu olmuştu. Kavgamda, cinsel özgürlük ya da Hitler'in deyimiyle bolşevik özgürlükten söz edildiği zaman mutlaka frengiden de söz edilmiştir. 1934 yılından sonra Nazi devleti kendine özgü doğum denetimi sistemini uygulamaya başladı. Kliniklerde sayısız kişi büyük ölçüde zorlamayla kısırlaştırılıyordu. Nazi Almanya'sında cinsel eğitim demek ırkçılıktan ari ırkın gelecek kuşaklarının nasıl olması gerektiğini öğretmekten başka bir şey değildi. Kürtaj göze alınamayacak bir tehlike durumuna geldi. Ağır cezalar kondu. 1933 Mayıs'ında çıkarılan yasa kürtaja yardım edenleri de ağır cezaya çarptırıyordu. Ari ırktan olmayan ana babadan olma diye yorumlanan sakatlık kuşkusu olmadığı takdirde bütün gebeliklerin doğumla sonuçlanması zorunlu kılınıyordu. Weimar devrinin liberal cinsel reformcuları gözden düştüler, cezalandırıldılar. Wilhelm Reich'in kitapları yasaklandı. Naziler kendi rejimlerinden önce var olduğunu ve kendine özgü bir ahlak anlayışı getirdiğini iddia ettikleri cinsel özgürlükten komünizmin ve Yahudiliğin sorumlu olduğunu ileri sürdüler. Bu yeni ahlak anlayışına karşı kadınlar söz konusu olduğunda aşırı tutucu, erkekler söz konusu olduğundaysa çok tanrıcı bir tutum benimsediler. Eşcinselliğe karşı kesin bir tavır alındı ve fırtına taburlarının kumandanı olan eşcinselliği herkesçe bilinen yüzbaşı Röhm'ün varlığına karşın orduda sık sık eşcinsellik yüzünden temizleme hareketleri yapıldı. Nazi kültürünün erkeklik tapımı, liderler ve erkek toplumu üzerine ağırlık vermesi, bütün Nazi dönemini sinirceli biçimde antitoplumsal olan, sadist oluşumlu baskı altına alınmış bir eşcinsellik dönemi haline getirdi. Nazi Manner Bündesi'nin selamlık kültürü devletin kurguladığı bir oluşum niteliğindeydi. Fahişelik ve pornografiye karşı çıkılıyor ve bunlar püriten nedenlerden dolayı ekonomik ya da insancıl gereksinmeler olarak görülmüyordu. Gerek fahişelik gerekse pornografi, SS'lerin ve diğer Nazi ileri gelenlerinin yararlanabildiği bir ayrıcalık durumuna geldi. Belirli yerlerde polis kadınların sigara içmeleri yasaklandı. Doktor kurum Maher makyaja karşı genelgeler yayımladı. Bu arada eş metres düzeni alabildiğine ilerledi ve polisin düzenleyip koruduğu fahişelik sokaktaki görüntü saf Alman gençliğini zehirlemeyecek ölçüde olduğu sürece asker bir devletin yapısında elverişli görülür oldu. Doğurganlık öylesine değer kazandı ki bir kocanın çapkınlığı evlilik dışı çocuklarının doğumuna yol açtığı zaman erkek hukuk açısından zina yapmış sayılmamaya başlandı. Evli olmayan kadınların çocuk doğurmaları devlete yeni çocuklar kazandırdıkları için pek önemli bir suç sayılmıyorsa da evli kadınların evlilik dışı çocuk sahibi olmaları nüfus artışı açısından bile bağışlanabilir görülmüyordu. Neopaganizm eğilimi de dahil Nazi cinsel uyarlamalarının tümü devlet yönetiminde ve yasa zorlamasında bir cinsel karşı devrim niteliğindeydi. Nazi devletini incelerken ekonomik nedenlerin sadece kutsal analıktan değil, aynı zamanda aile ve ev kavramlarından da önce geldiği görülür. Dipnot, Folsom bunun aile birimi üzerindeki etkilerini şöyle açıklıyor. Naziler aileyi devletin bir aracı olarak güçlendirmek istemişlerdir. Devletin çıkarları her zaman ön plandadır. Siyasal ihanet söz konusu olduğunda Almanya karı kocayı ya da ana baba ile çocukları birbirine düşman etmekten çekinmemiştir. Büyüklerin olduğu kadar çocukların ve gençlerin zamanlarının büyük kısmı grup çalışmalarından harcanılmak üzere aile çevresinden çalınmıştır. Ana baba Nazi ideolojisini aşılamayı reddettikleri takdirde mahkemeler çocukların vesayetini onlardan alma hakkına sahip olmuşlardır. Kirkpatrick ise Nazilerin kadın sorunu diye yorumladıkları soruna nasıl çözüm bulduklarını şöyle özetliyor. Naziler bedel ödemeye niyetli değildiler. Onlarınki yarı yolda bırakılacak bir plandı. Birkaç kadını işten çıkardılar, doğumu teşvik etmek için biraz para verdiler, bir yığın propaganda yaptılar. Sonra da askeri hazırlıklara dalıp gittiler. Kadınların enerji ve yeteneklerini savaş hazırlıkları adına kullanmak isteyen bu fırsatçı tutum, kadının evlilikteki rolünü belirlemekten kaçındı. Alman kadınları sadece fabrikalarda ve tarlalarda devletin gereksindiği yıpratıcı işlerde çalıştırılmak amacıyla mesleksel ya da siyasal görevlerden alınmakla kalmamış, ailenin her bireyi için zaman yitimine yol açan işlerin yapılmasını gerektirdiği için aile birimi devletle sürekli rekabet eder duruma gelmiştir. Bütün bunlara karşı Nazi devletinin ataerkil ve erkek üstünlüğünü tanıyan karakterinin temel nedeni siyasal ya da ekonomik olmaktan çok duygusaldır. Kadının baskı altına alınması temeline dayanan ve ilkel kabile havasında olan bu yapı, otoriter, aşırı milliyetçi ve militarist gelişim için bulunmaz bir araç olmuştur. Dipnot: Abrahamsen, Nazilerin başarısının büyük ölçüde Alman kültüründe var olan ataerkilliğe bağlı olduğunu ileri sürer. Robert Lowy ise bu savaşa karşı çıkar. Ama Abrahamsen ve ondan da öte William Reich, Nazi devletinde otoriter ataerkil yapının oluşumunu ulusal kitle ruh bilimine bağlı görürler. Onların bu görüşü yanında Lowy'nin Almanya'da analığın saygıdeğer kabul edildiği ya da anaların tek tek güçlü kişilikleri olduğu temeline dayanarak ataerkilliği yatsıyışı güçsüz kalmaktadır. İnsan ister istemez cinsel politikanın ekonomiye ve diğer toplumsal kurumlara bağlı olmakla beraber, tıpkı ırkçılık ya da belirli kast sistemciliği gibi bir yaşam biçimi olduğunu, yaşamın bütün diğer ruh, bilimsel ve duygusal yönlerini etkilediğini düşünmek zorunda kalıyor. Bu nedenle cinsel politika kökleri geçmişimize uzanan, yoğunlaşma ve artma olurluluğu bulunan ve bugüne dek hiçbir toplumun ortadan kaldırmayı başaramadığı bir ruhsal yapı durumuna gelmiştir. Sovyetler Birliği ataerkilliğe son vermek ve onun en temel kurumu olan aileyi yeniden kurmak yolunda bilinçli bir çaba gösterdi. Devrimden sonra bireyleri ailenin kısıtlamalarından kurtarmak için mümkün olan her türlü yasa çıkarıldı. Özgürce evlenme ve boşanma, gebeliği önleme ve kürtaj olurlulukları sağlandı. Hepsinden önemlisi, kadınlar ve çocuklar kocanın ve babanın denetleyici, kısıtlayıcı ekonomik gücünden kurtarıldılar. Kolektif sistem içinde aile kuruluşundaki çizgileri izleyerek dağılmaya başladı. Ataerkillik süreci tersine işlemeye başladı ve toplumcu otoritelerin anaerkillik olarak tanımladıkları demokratik çalışma birliği durumuna geldi. Lenin 19 Aralık 1917 ve 17 Ekim 1918 tarihlerinde erkeklerin kendilerine bağımlı olanlar üzerindeki egemenliklerini kaldıran ve kadınlara ekonomik, toplumsal, cinsel, öz yönetim hakkı tanıyan iki kararname yayımlayarak yaşayacakları yeri, kullanacakları adı ve bağlanacakları uyruğu seçme özgürlüğünün doğal hakları olduğunu belirtti. Dipnot: Bakınız Rudolf Schlesinger, The Family in the USSR, Documents and Readings. Yasa dışılık diye bir şey kabul edilmez olmuş, akrabalar arası cinsel ilişki, zina ve eşcinsellik ceza maddelerinden çıkarılmıştı. 20 Kasım 1920'de hastane koşulları sağlandığı takdirde yapılacak kürtajlar serbest bırakıldı. 1 Ocak 1927'de belediye nikahını kabul eden yasa yürürlüğe girdi. Siyasal ve ekonomik eşitliği sağlamak için gerekli bütün hukuksal önlemler alındı. Gerçi cinsel devrimin kararnamelerle gerçekleştirilemeyeceğini Lenin de biliyordu. Bu nedenle kadınların ve çocukların ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmek için çabalara girişildi. Çocuk bakım evlerinin kurulmasına, kadınları ev işleri yükünden kurtarmak için ev işlerinin toplumsallaştırılmasına, doğum izni verilmesine, kadının eğitim ve ev işleriyle birlikte toplumsallaştırılacak olan çalışma alanına eşit koşullarda girmesine karar verildi. Sovyet deneyimi bütün bu konularda başarısızlığa uğradı ve vazgeçildi. 1930'lar ve 1940'larda Sovyet toplumu önceki batılı ülkelerin değişim geçirmiş ataerkil toplumlarına benzedi. Öyle zamanlar oldu ki geleneksel aile konusundaki propagandaların ateşliliği Nazi Almanyası dahil öteki batılı devletlerin tutumundan ayrılamaz oldu. Karşı devrimin nedenleri pek çok ve pek karmaşıktır. Fakat tutucuların çoğunu bu sonuçtan öylesine hoşnuttular ki bunu doğaya, kadının biyolojik trajedisine, ataerkil ailenin ölümsüz varlığı ve geçerliliğine bağlama eğilimindedirler. Dipnot: Bilim adamları bu yaygın eğilimi açıkça belirtirler. Bu konu üzerinde çeşitli yazılar yazılmış ve yazarların çoğu aileden vazgeçilemeyeceği sonucuna varmışlardır. H. Kent Geiger, The Family in Soviet Russia, Uriye Bronfner'in Değişen Sovyet Ailesi konusundaki bir yazısında, aile konusunda Sovyet politikasındaki dramatik değişimi geleneksel batılı aile örneklerine bir dönüş olarak yorumlayan bazı batılı düşünürlerden söz edilmekte, bu tutumun en aşırı örneğinin Alex Inkeles olduğu belirtilmektedir. Alex Inkeles, 1949 yılında Sovyetlerin devrimci tutumdan vazgeçmelerini Batı uygarlığındaki ailenin büyük öneminin kanıtlanması olarak yorumlamıştır. Sovyet ailesi konusundaki araştırmaları, aile ile ilintili en kapsamlı Amerikan kitabı olan Bell and Vogel'de yer alan Time Shift, köktenci cinsel politikadan vazgeçilmesinin nedenini bu politikanın yeni toplumun istikrarını ve savaşı atlatabilme yeteneğini zedeleyeceği endişesine bağlar. Savaşı atlatma sözünde kasıtsız bir alay vardır. 1940 ve 50'lerde Soğuk Savaş döneminde Amerikan kamuoyunda Ruslar aileyi değiştirme çabasına girdikleri ve başaramadıklarına göre bu gerçekleşemez diye bir kanı vardı. Temel neden Ruslarda olduğu gibi bir yandan politik devrime karşı beyaz Rusların açtığı savaş ve öte yandan ekonomik sorunlar, kadınların ekonomik yönden bağımsız oldukları ilan edilmişse de işsizlik yıllarının yeni ekonomi politikası döneminde bu gerçekleşmiş sayılmazdı. Altında ezilen bir ulusun tamamlanmış bir toplumsal devrimi meydana getirmekte karşılaştığı güçlüklerdir. Daha da temeldeki bir başka neden ise bir yandan geleneksel ailenin ortadan kalkmasını belirtirken, Marksçı kuramın cinsel devrim için yeterli ideolojik temeli kuramamış olmasıdır. Ayrıca kuram, ataerkilliğin tarihsel ve ruh bilimsel gücü konularında da oldukça güçsüz bir durumda kalmıştır. Engels, ataerkil ailenin tarihçesinden ve ekonomik yapısından başka bir şey vermemiş, bu düzenin getirdiği ruh ve düşünce alışkanlıklarını hiç araştırmamıştır. Lenin genel olarak toplumsal ve cinsel süreçlerde görüldüğü gibi cinsel devrimin de yeterince anlaşılmadığını belirtmiş, ayrıca üzerinde konuşmaya değecek ölçüde önem vermediğini de birkaç kez ortaya koymuştur. Dipnot: Clara Zetkin, Reminiscence of Lenin. Lenin, Clara Zetkin'e şöyle diyor: "Belki günün birinde bu sorunlar üzerine konuşur ya da yazarım ama henüz değil. Şimdi bütün zamanımızı başka sorunlara vermek zorundayız." Cinsellik sorununa sözüm ona el kitabı niteliğindeki günlük sorularda değinmek gereğini bile duymayan Troçki ise İhanete Uğrayan Devrim adlı kitabında ideolojik boşluklara, Sovyetlerin başarısızlığına ve Stalin'in geriletici tutumuna şiddetle karşı çıkar. Ne var ki bu davranışı ancak 1936 yılında işin önemini kavrayabilmiş olmasından başka bir şey kanıtlamaz. Gerçekten de Wilhelm Reich'ın toplumsal alandaki büyük düşünürlerin cinselliğe önem vermedikleri iddiası doğru gibi görünüyor. Bu nedenle eski ataerkil düzenin çöküşüyle meydana gelen kaçınılmaz karmaşayı çözebilecek olumlu ve tutarlı bir kuram yoktu. Üstelik cinsel devrimi oluşturmak için elden gelen her şey yapılırken devrimin gerçekleşmesi konusundaki gerçek sınavın değişen kafa yapısıyla verileceğini de kimse fark etmiyordu. Oysa Sovyet liderleri bütün ruhsal oluşumları Çarlık Rusyası'nın ataerkil aile çerçevesinde gelişmiş olan aile bireylerinden kurulu bir toplumda aileyi ortadan kaldırdıklarını ilan ediyorlardı. Böylesi bir toplumun kadınları kendilerine pek yatkın görünen ailenin bağımlılığı ve güvenliği ile çocuklar üzerindeki egemenliğin ortadan kalkmasına yanaşmıyorlardı. Erkekler de geleneksel üstünlüklerinden ve ayrıcalıklarından vazgeçmek konusunda en az kadınlar kadar isteksizdiler. Herkes boyuna cinsel eşitlikten söz ediyor ama hiç kimse ya da parmakla sayılacak kadar az kişi bunu uygulama alanına getirebiliyordu. Hemen herkes cinsel özellik ve özgürlükten ürküyordu. Üstelik aile duygusu ve örgütünün gücü karşısında kolektif yaşamın kurulması olanaksız değilse bile çok güçtü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi devrimci düşüncede eski devirlerin bazı yanlışları da sürüp gidiyor. Örneğin cinselliğin toplum adına çalışmak ve kendini bunu adamakla karşılaştırılamayacak ölçüde önemsiz olduğuna, cinselliğin kolektif ya da kültürel başarılara ters düşeceğine, Freud'da da vardır bu inanç, gebelik ve doğumun biyolojik güçsüzlükler olduğuna ve hepsinden tutarsızı aile ve evliliğin ekonomik ve kuramsal yollarla çözülebilecek salt ekonomik ve maddesel bir olgu olduğuna inanılıyordu. Dipnot: A.A. Zoltz adında bir parti yetkilisi buna daha 1926'da belirtmiş, devrimci arınma diye bir kuram ortaya atarak cinsel özgürlükten geri dönüşün ideolojik yolunu çizen partili Zalkind ise bu görüşlerini Freud'a borçlu olduğunu söylemiştir. 1923 ve 1936 yılları arasındaki tutucu hareketin lideri durumundaki Zalkind, Freud'un cinsel enerji kuramını çok andıran bir enerji korunması kuramı ortaya atmış, cinsellik yoluyla toplumcu çabadan koparılan enerjinin devrimden ve proletaryadan çalınan enerji olduğunu ileri sürmüştür. Sovyetler burada da yanılıyorlardı. Troçki aileyi yok edemezsiniz, onun yerine bir şey koymanız gerek diyordu. Ev işlerinin komünel bir biçimde yapılması ve kreşler kurulması tasarısı gerçekleşemedi. Bunların gerçekleşememesini devrimci kadınlara özgürlük getirme çabasına ölümcül darbeyi indiren nedenler olarak gören Geiger, 1925 yılında 100 çocuktan sadece 3'ünün evin dışında bakım olanağı bulduklarını belirtiyor. Çocuk bakımı ve ev işlerinin bütün yükü kadınların omzuna binmişti. Çünkü babalar genellikle sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ihmal ediyorlardı. Bu durumdaki kadınlar çalışmak zorunda bırakılınca 3 kişi birden yüklenmiş oluyorlardı. Kreşler olmadı ve ev işleri komünel düzende götürülemediği için çocuklar genellikle sokakta kalıyor, ihmal ediliyor ve bunlara bağlı olarak suçlu çocuk sayısı giderek tehlikeli bir orana yükseliyordu. Sorunun önemli yanı ekonomikti. Sovyetlerin ilk yıllarındaki yoksulluktan yeni yeni kurtulmaya başlayan hükümet ağır endüstri ve silahlanmaya öncelik tanıyordu. Güç durumlarda reaksiyonun devrimin yerine geçmesine göz yummak daha kolaydır. Nitekim 1936'da parti komiserlerinden Svetlov, devlet ailenin işlevini şimdilik yüklenemeyeceği için aileyi sürdürmeye karar vermiştir diyerek devletin görüşünü belirlemiştir. Yanlış kavramlarla ve gerçekleştirileceğin söz verilenlerin yerine getirilememesiyle köktenci toplumsal değişimi ister istemez büyük bir karmaşa izledi. Yapılan büyük toplumsal değişimin yanı sıra değiştirilmesi ya da yenilenmesi gereken kurumlar gerçekleşmediği için parti yetkilileri bu durumu bir keşmekeş olarak yorumladılar. Rus halkı gibi çok kısa bir süre önce özgürlüğe kavuşmuş bir halk bu özgürlüğü nasıl kullanacağını bilemiyordu. Özellikle 1918-22 iç savaşını izleyen yoksulluk dönemlerinde cinsellik hayvancıl bir nitelik aldı. Bu arada bilgisizlik ya da suçluluktan gebeliği önlemeye halkın alışamaması ya da bunu gerçekleştirememesinden doğan istismarcı ve sorumsuz bir cinsellikle aldı yürüdü. Dipnot: 1920 ve 30'larda gebeliği önleyici ilaç ve araçların kullanılma oranı hakkında bilgiler çeşitlidir. 1935 yılında Soviet Journey'de Louis Fisher bunların geniş ölçüde kullanıldığını bildirirken, Geiger tam tersini belirtmekte ve hükümetin gebeliğin önlenmesini destekleyici bir tutuma girmekten kaçındığını ileri sürmektedir. Yoksulluktan dolayı bu maddelerin elde edilememiş olması durumu suç biçiminden çıkarır. Bunun bir nedeni de özellikle erkeğin üstünlüğünü tanıyan alışkanlıkların süre gelmesiydi. Tek tek olayları belgeleyen Bischoff ve Harvard araştırması çarlık düzeninde ataerkilliğin kendisine tanıdığı despotik hakları yitirmiş olan Sovyet erkeğinin çeşitli cinsel ilişkiler ve evine karşı sorumsuzluk yoluyla cinsel üstünlük duygusu nasıl sürdürdüğünü kanıtlar. Yeni cinsel özgürlük uygulamada büyük ölçüde erkekler için bir özgürlük niteliğindeydi. Eldeki birçok kanıta göre devrimin ilk yıllarında kadınların durumu eskisinden de kötüye gitmiş ve kadınlar cinsel yönden büyük ölçüde istismar edilmişlerdir. Yüzyıllarca bağımlı kalmanın getirdiği eziklik içindeki okuma yazma bilmeyen, haklarının ne olduğunu ve nasıl alınacağını pek kestiremeyen büyük kadın kitlesi erkeklere oranla bu yeni özgürlükten hemen hiç yararlanamamıştır. Troçki'nin erkek parti üyelerinin nasıl ilerlediği, 1920'lerde parti üyelerinin ancak %10'u kadındı ve karısının gerilediği yolundaki gözlemi o dönem edebiyatının diline pelesenk olmuştu. Hükümetin başarısızlıkları ve ihmallerinden doğan karışıklıklar uzmanlara ve ahlakçılara konuşma olanağı verdi. Bunu partililerin karşı çıkışları izledi ve giderek geleneksel yapıların insancıl yollarla sürdürülmesi ve doğrulanması bayrağı altında yeni özgürlükler ortadan kalkmaya başladı. Bu arada revizyonistler ortaya çıkmış ve feminist devrimci Kolonyal ve Wolfson'un görüşlerini yersiz diye sansüre vurmuşlardı. 1932 Kiev Kongresi'ne çeşitli nedenlerden dolayı çocuk düşürmeye karşı çıkıldı. İleri sürülen bütün nedenlerin kökeninde nüfus politikası diye adlandırılan ve hükümetin kadınları doğuma zorlayan tutumu vardı. Devrimden sonra doğum oranı büyük artış göstermişti. 1930'larda görülen düşme parti ileri gelenlerini endişelendiriyordu. Ulusu koruyup sürdürmek, insanlığın yok olması ve ahlakın çökmesi gibilerden bir yığın safsata ortalığı sardı. Devrin geçerli görüşlerinden biri de kadınların kendi bedenlerine sahip olma özgürlüğünden hoşlanmayanların fikirleriydi. Bunlar kadınların artık çocuk düşürmekten utanmadıklarını ve bunu yasal hakları olarak gördüklerini ileri sürüyorlardı. Doktor Korolyov meslektaşlarına suç sayılacak kürtajın çocuk düşürmenin yasallaştırılmasıyla güç kazanan bir ahlaksızlık olduğunu, bunun analığı yok ettiğini ve amacının anaya ya da topluma yararlı olmak olmadığını ve ananın sağlığını korumakla ilgisi bulunmadığını belirtiyordu. Bu tutumun amacı analığı toplum adına bir zorunluluk olarak gerçekleştirmek, cinselliğin üreme olayından koparılabileceğini yatsımak ve kadınlarla çocuklar konusunda endişe duyuluyormuş havası içinde cinselliğe karşı olumsuz bir tutum yaratmaktı. Aslında bu son nokta gereksizdi. Çünkü Sovyet kadını devrim öncesi davranış kalıtımı içinde cinsellikten utanıyor ve tiksiniyordu. 1932 kongresine belirtildiği gibi kadınların %60-70'i cinsel haz duyamıyordu. Çocuk düşürmenin yasallaştırılmasına karşın gizli kürtajları engellemek 10 yıl aldı. Aslında kadınlar cinselliğe öylesine olumsuz bir açıdan bakıyorlardı ki gebeliği önleme yoluna gitmiyorlar, bunun sonunda da çocuk düşürmek durumunda kalıyorlardı. Dipnot: bu durum bugün Amerika'da da görülmektedir. Öğrenciler ve genç kadınlar gebeliği önleyici önlemler almayı ihmal etmekte ve bilinçsiz de olsa gebelik istenmiş olduğu için çocuk düşürme olayları gizlenmiş suç olarak cezalandırılmaktadır. Kamuoyunun sert tepkisine karşın Stalin'in 1936'daki 5 yıllık planı birinci gebelikle çocuk düşürmeyi yasaklıyordu. Stalin'in kamuoyunu son kez yokladığı olayın bu olduğu sık sık söylenir. 1944'te yasal çocuk düşürme kesinlikle yasaklandı ve çocuk düşüren kadınlara yardımcı olanlara 2 yıllık hapis cezası öngörüldü. Gözlemciler çocuk düşürmenin yasaklanmasına neden olarak gösterilen ananın sağlığını korumak bahanesinin aslında savaş hazırlıklarına bağlı olarak nüfus artışını gerektiren tutumu gizlemek olduğunu belirtirler. Soltz yuvasız çocukların sayısına, konut yetersizliğine ve istemeden ana olanlara aldırmaksızın insana ihtiyacımız var diyordu. Nazi Almanyası'nda olduğu gibi giderek askeri niteliğe bürünen toplumda nüfus artışını gerektiren bir tutum ortaya çıkmıştı. Kürtaj sorunu ilk patlak veren olay oldu. Ancak süre gelmekte olan öteki reaksiyoner tutumlar da yavaş yavaş ağırlıklarını ortaya koymaya başladılar. Devrim yasaları eşcinselliği cezalandıran çarlık maddelerini iptal etmişti. 1934 Mart'ında yani eski yasanın kaldırılmasından 15 yıl sonra aynı maddeler yeniden yürürlüğe konuldu. Eşcinsellik için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Başka yerlerde olduğu gibi Rusya'da da eşcinselliğin sadece erkekler arasında olduğunu kabul etmek ve cezalandırmak, kadınlar arasında eşcinsellik olacağını düşünmemek ya da yokmuş gibi kabul etmek tutumu ataerkilliğin yeniden güçlenmesinin sonucudur. Dipnot, sadece İsveç'te bu konudaki yasa eşitlik tanır. Kadın ya da erkek yetişkinler arasındaki eşcinsel ilişki yasalara aykırı sayılmaz. Eşcinsel saldırı ya da küçüklerin baştan çıkarılması her iki cins içinde yasalara aykırıdır. Eşcinseller topluca tutuklanmaya ve cezalandırılmaya başlandı. Bu arada eşcinselliğin yozlaşmak, doğulu olmak, burjuva olmak ve hatta faşist olmak, Nazi Mannerbünde ile yakınlık kurarak suç işlemek olduğu propagandası yapılıyordu. Sovyetler Birliği'nin karşılaştığı en gerçek sorunlardan birisi ataerkilliğin yerini alacak bir yeni ruhsal yapının yaratılıp yaratılamayacağıydı. Ve Sovyetler Birliği bu alanda büyük başarısızlığa uğradı. Bir deney süresinden sonra kendi ahlakçı kısıtlayıcı ideolojisini kurmaya başladı. Bu ideoloji her iki cinse ve cinselliğe karşı kendine özgü tutumu olan askeri başarıları ve devrimcilerin çalışmalarını överek erkekliği kendine özgü bir ideal ölçüye getiren yeni bir otoriter yapı oldu.